Evet, öncelikle ben tekrar her zaman olduğu gibi her biriniz için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Sami'nin duasında belirttiği gibi bizleri buraya getirmesi ve bizlerin de bu günü önemli görmesi, pazar gününü, bu güzel günü buraya ayırmış olması sadece benim için değil, hem birbirimiz için büyük bir teşvik, hem de Rab için büyük bir teşvik. Gerçekten Rab için de büyük bir teşvik. Rab da çok seviniyor, eminim. Çünkü bilmiyorum, bunu zaman zaman belki çok söyledim sizlerle paylaşırken. Pazar günü benim için özel bir gün. Her gün Rabbin günü. Ama pazar günü benim için çok özel bir gün. Çünkü pazar günü olunca kardeşlerle buluşmak belki büyük bir heyecan veriyor bana. Bir de burada Rab ile buluşmak çok güzel bir şey. Yani pazar gününün ayrı bir yeri var. Çünkü biz bir şekilde diriliş gününü de kutluyoruz. Yani Rab nasıl pazar günü dirildi, ölümden dirildi. O açıdan pazar günü bizim için ayrı büyük bir sevinç. Çünkü her pazar bir araya geldiğimizde bir şekilde Rabbin dirilişini kutluyoruz, hamdolsun. Onun için o büyük bir heyecan veriyor bana. Tekrar tekrar Rabbi anımsamak, tekrar tekrar Rabbin dirilmiş olmasını bilmek, benimsemek gerçekten ayrı bir sevinç, ayrı bir coşku benim yüreğimde. Onun için pazar ayrı bir gün. Onun için sevgili kardeşler, size yalvarırım. Pavlos'un mektuplarında sürekli vurguladığı gibi sizlere yalvarırım diyor. Sizlere ben yalvarıyorum ki pazar günü çok çok çok çok önemli bir şey olmadıkça gelin. Lütfen gelin. Yani bugün yorgunluğuna rağmen Vakkas abi geldiğin için çok teşekkürler. Rab'de büyük bir ödül kazandım, ben eminim yani. Bunun garantisini sana verebilirim. Bunu onun yanına çıktığın zaman kimse görmeyecek bu ödülü. Çünkü utandırılmayacaksınız diyor Rabbin önünde. Demek ki ben senin aldığın ödülü görmeyeceğim. Ama Rab seni ödüllendirecek. Merak etme. Bu sadakat, bu içtenlik, bu arzu isterim her bir kardeşimde olsun. Hepimizde olsun. Aynı şekilde. Zaten kendini bilen biliyor ya. Önemli değil. Biliyorsunuz uzun bir ara verdik sevgili kardeşler. Efesler bölümüne. Şimdi sorsam size nerede kaldık diye, belki sarı çizmeli Mehmet Ağa. 6. bölümde, ama neresindeydik? 6. bölümün nerelerindeydik? Son ayetlerindeydik. 5. bölümün aslında böyle birazcık o 5. bölümün ilk, nasıl söyleyeyim, böyle ilk 9 ayetini belki tekrar böyle bir kuş bakışı bakmak istiyorum. Önemli olduğu için. Biliyorsunuz son toplantı öncesi 5. bölümün son kısmına bakmıştık, hatırlarsınız. Ve o son kısmı özetledikten sonra 6. bölüme giriş yapmıştık. Ve 5. bölümde kilise bize nasıl açıklanıyordu? 5. bölümde biraz böyle bilgilerimizi karıştıralım, yoklayalım. Mesih'in gelini olarak bize açıklanmıştı, resimlendirilmişti. Bu 6. bölümde ise kilise Mesih'in askeri olarak betimleniyor, açıklanıyor. Yani dünyada bulunduğu sürece kilise Mesih'in en iyi askeri olarak ruhsal savaşını ne yapmak zorundadır? Sürdürmek zorundadır. Zaten her birimiz bir savaş alanında, ruhsal anlamda bir savaş alanında olduğunu bilmesi gerekiyor. Ve hatırlarsanız önceki konulardaki ilk bölümlerde biz bunu incelemiştik. Efes yöresinde oradaki kardeşleri rahatsız eden en büyük problem, en büyük sorun neydi? Artemis Tapınağı'ydı. Artemis Tapınağı'nın en büyük özelliği orada cinsel sapıklıkların yapıldığı, uygulandığı bir alandı. Ve oradaki kardeşlere çok büyük bir tökez olmuştu bu tapınak. Tabii ki günümüzde Bu tür tapınaklar yok. Ama yine de unutmayalım, her bir kardeş bu gerçeği bilmek zorundadır. Mesih bağlısı, Tanrı çocuğu başka başka türden gerçeklerle, olgularla savaşmak zorundadır. Yani bunun en önemlisi, ki bunu yine bir şekilde söylemiştim, Mesih inancı adı altında değişik, yanlış öğretilerle kardeşler zaman zaman da olsa kutsal söze ters düşen öğretilerle zor anlar yaşıyorlar. Altıncı bölüme baktığımız zaman neyle başlıyordu altıncı bölüm? Çocuklar, Rab bağlılığında ana babanızın buyruklarına uyun. Çünkü doğru tutum budur. Anana babana saygı göster. Vaat ilişiğinde duyurulan ilk buyruk budur. Öyle ki üzerine iyilik gelsin ve yeryüzünde yaşamın uzun sürsün. Ve siz de babalar çocuklarınızı kızdırmayın. Tam tersine onları Rabbin eğitimi ve öğüdüyle yetiştirin. Bu şekilde okumuş oluyoruz. Ondan sonra uşaklara geçiyor. Mesih'e uyuyormuş gibi korku ve titremeyle, gönül hoşluğuyla dünyasal efendilerimizin buyruğuna uymayın. Uyun diyor burada. Uymayın değil. İnsanların gözüne girmek için değil, Tanrı istemini yürekten yerine getiren Mesih uşakları gibi yapın bunu. İnsanlara hizmet eder gibi değil, iyi niyetle Rabbe uşaklık eder gibi davranın. Bugün Sami'nin anlattığı örnek çok güzel bir örnekti. Her ne kadar bir sürtüşme söz konusu olmuş olsa da kayınpederiyle arasında, yine yaparken Rabbin ona verdiği sevinçle onu yaptı. Yani Rabbe yaparcasına. Biz iş alanlarındaki efendilerimize, diyelim patronlarımıza, işverenlerimize aynı şekilde Rabbe yaparcasına görevimizi yerine getirmemiz gerekiyor. Ve 8. ayette diyor ki, bilirsiniz ki ister köle ister özgür olsun, herkes yaptığı yararlı işe yaraşan karşılığı Rab'den alacaktır. Demek ki bir ödül söz konusu. Değil mi? Siz efendiler onlara eşit tutumla davranın, gözdağı vermeyi bırakın, hem onların hem sizin efendinizin göklerde olduğunu ve onun katında adam kayırıcılığı bulunmadığını bilesiniz diyor. 9. ayetin son kısmı. Demek ki 6. bölümün ilk ayetleri çocuklara verilen talimatlarla başlıyor. Ve hemen arkasından ne okuduk? Babalara, hizmetçilere ve efendilere talimatlar veriliyor. Şimdi belki hemen düşünebiliriz. 6. bölüm ruhsal askerlik olduğu için bir asker için bu tür ilişkilerin gereksiz olduğunu düşünebiliriz, ama özellikle bunu vurgulamıştım bugün. Yine tekrar vurgulamak istiyorum. Biraz hızlı hızlı gidiyorum, kusura bakmayın. Zamanla yarıştığımız için. Askerlik eğitimi nerede başlıyor? Hemen asker ocağında başlamıyor. Koğuşta başlamıyor. Aslında askerlik eğitimi bir şekilde evde başlıyor. Yani anne babadan aldığı eğitim daha sonra asker ocağında yerini alıyor. Yani anne baba olarak da bizim çocuklarımıza verdiğimiz eğitim bir yerde hazırlık dönemi oluyor. Sadece fiziksel anlamda askerlik dönemine değil, aynı zamanda da ruhsal alanda çocuğun ayakta kalabilmesi için bence çok önemli bir şekilde katkıda bulunuyor anne babanın verdiği eğitim, çocuklarına verdiği eğitim. Biliyorsunuz disiplin, öz Türkçe'de düzence diye bir kelime kullanıyorlar. Bu düzence, disiplin çok çok önemli bir ilke. Şimdi bakarsak toplumlara ya da dünyamıza, yeryüzüne, çocuklar evde yeterince eğitim almadıkları için toplum içinde yerlerini alamıyorlar ve topluma ayak uyduramıyorlar. Ve toplum içerisinde çok çok ters tutumlar içerisine kolay bir şekilde düşebiliyorlar. Onun için kilise gerçek anlamda hazırlanabilmesi için, hazır olabilmesi için kesinlikle ve kesinlikle düzence, disiplin gerekiyor. Demek ki yaşamın her alanında disiplin gerekiyor, düzence gerekiyor. Bunu biz bir ilke olaraktan görmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Ve anne babalara, saygı göstermek basit bir biçimde, onlara itaat etmekten daha da öteye gider. Saygı ve sevgi göstermek ne demek? Bizim yaşam biçimimizle, yaşam tarzımızla aslında anne ve babaya onur getirmeye çalışmaktır sevgili kardeşler. Demek ki saygı artı itaat kimin sorumluluğu oluyor? Saygı ve itaat çocuklarımızın sorumluluğu oluyor. Ama bu itaat, yani anne ve babaya olan itaat, çocukların itaatı sadece iyi anne ve baba için geçerli değil. Her anne için, her baba için geçerli. Yani saygı göstermek Recep'in buyruğu değil. Saygı göstermek Rabbim bir buyruğudur. Kutsal kitapta bunu biz sık sık görüyoruz. Amaç nedir bunda? Bundaki amaç nedir? Hem yaşları olan saygının gerekliliğini vurgulamak, aynı zamanda da ev içerisindeki o düzeni sağlamak, korumak. Ve itaat etmenin sonucu olaraktan da 3. ayette ne veriliyor bize? 6. bölümün 3. ayetinde bir vaat var değil mi? Bereket, bir bereket. Anaya babaya hürmet et ki ne diyor? Toprağın bol olsun, ömrün çoğalsın. Demek ki bu vaat sadece İsrail halkı için verilmedi. Tabii ki bu vaat İsrail halkı Kenan diyarına girdikten sonra verildi. Ama Pavlos ne yapıyor? Bu buyruğu bugünün imanlarına uyguluyor. Demek ki itaat bizim üzerinde durmamız gereken önemli bir ilke sevgili kardeşler. Buradaki itaat etmekle, itaat etmesi, çocukların itaat etmeleri ne demek? Ne oluyor? Yani çocuklar itaat ettiklerinde bir şeyler kazanmış oluyorlar mı? Tabii ki. Bana göre evet. Çocuklar anne babaya itaat ettikleri sürece birçok günahtan, birçok tehlikeden uzak kalmış olacaklardır. Ben buna inanıyorum sevgili kardeşler. Hiçbir anne baba git şunu öldür, git bunu çal, git bunu şöyle yap kesinlikle demez. Demek ki anne baba bir şekilde gelecekte çocukların daha düzenli bir hayat yaşayabilmesi için, daha sağlıklı bir şekilde toplumda yerini alabilmesi için ne yapıyor? Anne baba çocuklarına yön vermiş oluyor. Ve çocuklar itaat ettikleri sürece o zaman ters bir hareket etmemiş oluyorlar ve dolayısıyla da ömürleri uzuyor bir şekilde. Yani tehlike içerisine girmedikleri için. Ne bileyim, alkolün tehlikesinin bilincinde olmayan çocuk alkol içip arabaya biniyor, gidiyor en kısa zamanda bir arabanın başka bir arabanın altına girebiliyor. Değil mi? Ve buna örnek olarak da iki örnek vermiştim. Hatırlarsınız belki. Bir Şimşon'dan bahsettik değil mi? Bir de Davud'un oğlu Abşalom'dan bahsettik. Ve ikisi de anne ve babaya olan itaatsizlikleri yüzünden, onlara olan saygısızlıklarından dolayı her ikisinin de ömrü çok kısa sürdü. Hem Abşalom'un hem de Şimşon'un. Onun hakimler bölümüne bakarsanız o Şimşon hakkında çok geniş bir şekilde okuyabilirsiniz sevgili kardeşler. Demek ki nasıl bir gerçek ortaya çıkıyor? Günah bizleri birçok şeyden mahrum kılıyor. Birçok şeyden bizi uzak tutuyor. Ama bunun tersi olan itaat ne yapıyor? Biz itaat ettiğimizde Rabbin önümüze koyduğu çizgide kalarak sadık bir şekilde itaat ettiğimizde ne oluyor? O zaman çok büyük bir zenginlik kazanıyoruz değil mi? Bereket zenginliğiyle ne yapıyoruz? Göneniyoruz. Demek ki bizleri itaat ne yapıyor? Zenginleştiriyor. Ama günah bizleri tabiri caizse fakirleştiriyor. Hem de her alanda fakir kılıyor. Bu nedenle çocuklarımız erken yaşlarda anne babalarına itaat etmeyi öğrenmesi gerekiyor. Sadece tabii ki anne ve babaları oldukları için değil, Tanrı istediği için, bu çok önemli. Tanrı istediği için. Yani gerekli olduğu için değil, Tanrı bunu istediği için çok çok önemli. Biz anne baba olaraktan Gerçekten sevgili kardeşler, birçoğumuz anne babayız burada. Çok güzel bir söz var kutsal kitapta, yine Galatyalılarda. Ne ekersek onu biçeceğiz. Eğer güzel şeyler ekersek ileride çocuklarımızdan çok güzel şeyler biçeceğiz. Eğer uygun olmayan, ters, hoş olmayan, güzel olmayan şeyler ekersek ileride yine o doğrultuda çirkin, hoş olmayan şeyler mutlaka biçeceğiz. Onun için çocuk eğitimi çocuk oyuncağı değil. Yürekten söylüyorum ki her birimizin önemli görmesi gereken, dikkate alması gereken bir ilke olması lazım. Yani çocuk kendi başına büyümemeli. Sadece çocuğun altını temizlemek, yedirmek, içirmek, en güzel giysilerle onu giydir, onu sevindirmek, en güzel oyuncaklara onu sevindirmek değil. Eğitim, disiplin, düzence kesinlikle her birimizin aile yapısında çocuklara olması lazım. Aile yapısında düzence, disiplin mutlaka olması gerekiyor. Bizler anne baba olarak da onları Rab'be gelinceye kadar, çocuklar Rab'be yürümeye karar verinceye kadar anne babanın sorumluluğu ne? Çocuklarını Rabbin şemsiyesi altına getirmek. İşte en güzel şey bu. Eğer ben baba olarak, ben her zaman bunu söylemişimdir ve her zaman da bunu savunuyorum ve söylüyorum ve dua ediyorum ki benim arzum Rab, diyorum ki çocuklarımı senin yolunda en iyi bir şekilde eğitebileyim. Sonra şunu demeyeyim ki ya ben bunu böyle yapmam gerekiyordu. Keşke yapsaydım. Ama ben bunu böyle yaptım, gerisi Rabbin elindeydi. Biz gölge gibi çocuklarımızı takip edemeyiz mutlaka. Ama eğer ben baba olarak da, anne olarak da yapması gereken, yapılması gereken ilkeleri çocuklarına aşılayabilirse, verebilirse, Rabbin o çizgisine onları oturtturabilirse, ondan sonrası tamamıyla Rabbin elinde. Ama biz kendi sorumluluğumuzu en iyi biçimde yerine getirmemiz lazım. Yani onların Rabbin şemsiyesi altına gelmeleri için ne gerekiyorsa anne baba olaraktan onu yapmamız gerekiyor sevgili kardeşler. Ve babalara hemen bir şey söylüyorum burada. Ne diyor? Siz babalar çocuklarınızı kızdırmayın. Ama bakın, burada demiyor ki çocuğunuzu hiç azarlamayın. Demiyor değil mi? Demek ki çocuğumuzu azarlayabiliriz. Çocuğumuzu paylayabiliriz. Yanlışını gördüğümüz zaman ona gerekli olan cezayı tabii ki vermeliyiz. Ama bunu yaparken nasıl yapmamız gerekiyor? Anne baba bir şeye kafası bozuluyor. O hınçla, o öfkeyle kalkıyor, ne yapıyor? Çocuğuna saldırıyor, anasını ağlatıyor çocuğu. Niye? Felence felenceye kızmış ya da kafası başka bir şeye bozuk. Kalkıyor hıncını çocuktan alıyor. Bu tür hareketler sevgili kardeşler çocukların üzerinde inanılmaz derecede yıkım getiriyor. İnanılmaz derecede. Anlatamam bunu. Kelimelerle ifade edemem sevgili kardeşler. Onun için yeri geldiğinde eğer sen baba olaraktan, ben bunu çoğu zaman yapmışımdır, Aydın'dan bile özür dilemişimdir. Yanlış yaptığımı anladığım zaman, bir şeyi ters anladıysam, bir şeyi doğru yapmadıysam karşıma alıp oturmuşumdur ve onunla konuşup kendisinden özür dilemişimdir. Bu bile gerekiyor. Çocuktan özür dilemek. Çocuk deyip geçmeyin. Çocuğa örneklik bırakacağız değil mi? Rab nasıl bize güzel bir örnek bıraktı? Aynı şekilde bizler de tutum ve davranışlarımızla çocuklarımıza güzel bir örnek bırakacağız. Ve bu öfkelendirmeyin sözü gerçekten çok çok önemli. Çünkü Kolosalar mektubuna baktığımız zaman 3. bölüme orada da aynı uyarı var. Babalar diyor, çocuklarınızı sinirlendirmeyin ki cesaretleri kırılmasın. Çok ilginç bir şey bakın. Demek ki çocuklarımızı öfkelendirdiğimiz zaman çocukların cesareti kırılıyor. Değil mi? Ben öyle anlıyorum orada. Demek ki cesaretin kırılması bir şekilde çocuğa ters davranmakla orantılı. Önemli olan nedir? Onu teşvik etmek mi, cesaretini mi kırmak? Onu bence bu yaşam yolunda hakikaten zor bir yaşam, dünya yaşamı hakikaten dış itibariyle çok çekici olabilir ama iç itibariyle kokuşmuş bir yaşam aslında. Dünya gidiyor bir taraflara ama görüntü itibariyle güzel ama iç itibariyle sakat. Böyle bir ortamda çocuklarımızı biz yüreklendirmemiz lazım. Daha çok Rabbe bakabilmelerini sağlamak lazım. Onların her durumda kendilerinin Rabbe bakabilmelerini sağlamak lazım. Bakabilmeleri için ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. Ve Süleyman'ın da buna paralel olarak da bir ayeti var. Çok güzel. Bu Kolosiler'de geçen ayete paralel. 19. bölümde Süleyman'ın meseleleri 19-18'de diyor ki onların yıkımına neden olmayın. Çok hakikaten çarpıcı sözler. Yani cesaretin kırılması demek çocuğu demek ki yıkıp bozmak anlamına geliyor. Yani onun bütün hedefini alt üst ediyorsun. Bütün arzularını, isteğini, şevkini ne yapıyorsun? Direncini kırıyorsun. Disiplin kesin kes şart. Düzence mutlaka gerekiyor. Eğitim gerekiyor. Çeki düzen vermek gerekiyor. Ama temelde sevgi oturma. Yani her şeyi sevgiye dayalı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Ben bir yerde okumuştum. Diyor ki en etkili yapıştırıcı nedir biliyor musunuz diyor şeyde makalede. Yani insan ilişkilerinde en etkili yapıştırıcı sevgidir diyor. Sevgi varsa onu kimse açamaz diyor. Sevgi hakimse. Onun için bizim de çocuklarımızla olan ilişki içerisinde gerçek ilişkiyi tutan maddiyat olmasın, maddi güç olmasın, sevgi olsun. Eğer sevgi varsa emin olun o ilişki çok daha güzel bir şekilde gelişen bir ilişki olacak. Kardeş de bizim kelimelerle savaşıyor, sözlükle. Ne kadar güzel değil mi? Bu yaştan sonra demek ki öğrenmenin yaşı yok. Ha? Ne kadar güzel. Bir şey daha çok önemli. Baba sadece nesihat sözleriyle değil ya da anne sadece nesihat sözleriyle değil yaşam biçimiyle de çocuğuna örnek olması lazım. Yani baba bir şey söylediğinde örneğin baba diyor ki çocuğuna oğlum sakın yalan söylemeyeceksin. Yalan çok kötü bir şey. Ama öbür taraftan bakıyorsun baba yeri geldiğinde fıstık gibi böyle harika bir şekilde çok rahat bir şekilde yalan söylüyor. Diyorsun ki bak böyle edepsizce sözler ağzından çıkmasın. Ağzına biber sürerim sen. Ya da benim yengem söyler ağzını yırtarım. Aslında bu da yalan. Yırtmayacağından eminim de. Ama ne oluyor? Bakıyorsun kendisi kafası bozuluyor. Bir şeye ver yansın. Ağzına ne geliyorsa söylüyor. Şimdi sen çocuğa yapma dediğin şeyi kendin yaparsan ne olur? Ne olur? Sen çocuğa diyorsun ki yalan söyleme. Çok basit bir örnek. Yalan söyleme. Ama hayatında çocuk görüyor ki sen yalan söylüyorsun. Bazı durumlarda. Ne oluyor? Çocuk tabii kötü örnek oluyorsun. Hem çocuk asıl hünerin böyle yalan söylerken doğru konuşmuş gibi görünüp nasıl usta yalancı olunur ilkesini bir şekilde öğretmiş oluyorsun çocuğa. Yani çocuğu bir şekilde yalan yolunda eğitiyorsun. Yani nasıl yalancı olabilirsin? Usta bir yalancı nasıl olabilirsin? Onu açık bir şekilde göstermiş oluyorsun sevgili kardeşler. Ve diyor ki 22. bölümde Süleyman'ın meseleleri 22. bölümde çocuğu gideceği yola göre eğit, yaşlandığında ondan ayrılmaz. Demek ki çocuk yetiştirmedeki başarı nedir? Neyle ölçülüyor? Çocuk yetiştirmedeki başarı neyle ölçülüyor?
Yoluyla,
çocuğun başarısı çocuğun yaptıklarıyla mı ölçülüyor, annenin babanın yaptıklarıyla mı ölçülüyor? Yani bir şekilde anne ve babanın yaptıklarıyla ölçülüyor. Çünkü anne baba ne yaparsa, nasıl bir ilke onlara aşılarsa o ilkenin ürünü biçmiş oluyor. Demek ki başarı, çocuklardaki başarı bir şekilde anne babanın yaşam biçimiyle ölçülüyor. Yani yaptıklarıyla, tutum ve davranışlarıyla, eğitimiyle, disipliniyle ölçülüyor sevgili kardeşler. Ve 8. ayette 5'ten 8'e kadar uşaklardan, uşakların durumuna burada söz ediliyor. Şimdi burada uşak sözcüğü başka tercümelerde de köle olaraktan, yani bugünün imanlı köleleri aslında. Bugün bu köleleri imanlı hizmetçiler ve işçiler olaraktan görebiliriz. Şimdi yeryüzünde o dönemde yapılan araştırmaya göre yaklaşık 6 milyon kölenin yaşadığı söyleniyor. Ve o dönemde kölelik alışılmış bir olaydı. Yani kölelik vardı ve halk bunun bilincindeydi ve buna çok rahat bir şekilde alışmışlardı. Kabul görmüştü. Ama yaşadığımız, bugün yaşadığımız ülkede, Almanya'da olsun, Türkiye'de olsun, resmi anlamda kölelik yok. Yani köleliği savunan bir yasa yok. Ama çevremize baktığımız zaman, önceki konuşmalarda bunu ben dile getirdim. Ama tekrar önemli olduğu için vurgulamak istiyorum. İnsanlara baktığımız zaman, ki imanlar da buna dahil maalesef, yasal kölelik yok. Bir kişiye köle değil, biz tamam ruhsal anlamda Rab'be köleyiz. O ayrı bir şey. Ama insanlara baktığımız zaman başka başka şeylere köle oldukları ortaya çıkıyor. Adam, mesela biriyle konuşuyordum. Bana dedi ki, ben sabahleyin kalktığımda bir tas kahve içmezsem kendime gelemem. Şimdi bu ne demek? Ben kahvesiz yapamam demek. Varsa yanlış bir şey söyleyin lütfen. Ben eğer kahvesiz yapamıyorum diyorsam beni yönetiyor o zaman kahve. Bu anlama gelmiyor mu? Demek ki ben ancak kahve aracılığıyla kendime geliyorum. Kahve yoksa kendime gelme mümkün değil. Ama sen şunu diyebiliyorsan ki hayır, kahve olmasa da ben 2 haftada 3 haftada içmesem de kahvesiz durabilirim diyebiliyorsan, öperim başıma koyarım, derim ki o zaman tamam, sen kahvenin üstüne çıkmışsın kardeşim. Sen kahveyi yenmişsin. Geçen sefer örnek vermiştim. Benim annem, bu beyaz diziler var. Brezilya dizileri. Türkiye'de kanallarda Brezilya dizileri. Bir gün ne oldu tesadüfen böyle? Aldım, kapattım. Ne oldu anne ya? Ya dizi seyrediyorum. Bakalım ne olacak? Bilmem nere. İsimlerini de ezberlemiş. Yani yabancı isimleri bile ezberlemiş. Düşünebiliyor musun? Dedim anne, bu olması olmuyor mu oğlum? İşte bırak salı günleri bunu seyretmem lazım. Lazım ne demek ya? Bakın bir şekilde televizyonun o dört bizim Hayrettin de her zaman söyler, gözler kare şeklinde, televizyon şeklinde olmuş. Bazı kişilerin gözleri öyle kare şeklinde. Televizyona bakmaktan, televizyonun karşısında dikilmekten. Bazılarına bakıyorsun, alkolik, alkolsüz yapamıyor. Bazılarına bakıyorsun, sigara. Değil mi? Sigarasız yapamıyor, alkolsüz duramıyor. Ne bileyim, çok daha acı veren olay, uyuşturucu, çok daha büyük bir bağlılık. Bırakmak çok çok daha farklı bir olay. Ama bunun yanısına bakıyorsun, İzmir'de birkaç kişiyle konuştum. Onların büyük sıkıntıları vardı bu konuda. Porno filmler. Pornografi. Çok büyük bir hastalık. Adam o filmleri seyretmeden duramıyor, o rezil filmleri. Ama güzel olan şey, ben sevindim ki gelip bunu bir eksik olaraktan, kendinde kötü bir alışkı olduğunu bilerekten gelip söylüyor ki yardım istiyor. En güzel yardım dedim ki evindeki kütüphaneyi yok edeceksin. Yani pornografi kütüphanesini yok edeceksin. En büyük atılması gereken adım bu. Bir insan onu yapabilirse, onu başarabilirse zaten %20'sini, %30'unu başarmış demektir. Kimi kişi para, paranın kölesi. Yani birçok kölelikler var. Ben burada kimseyi suçlamıyorum. Yanlış anlamayın. Aramızda sigara içen de var. Aramızda bazı şeyler tutkun olan da var mutlaka. Ama kişileri birey olaraktan göstermiyorum. Yanlış anlamayın. Ben diyorum ki kutsal kitapta diyor ki Rab özgür ederse 8'de, 8. bölümde sizi özgür ederse siz gerçekten özgürsünüz. Ne demek bu? Demek ki ben başka bir şeyin altına giremem. Rab beni özgür etti. Başka bir şey benim efendim olamaz sevgili kardeşim. Ne televizyon benim efendim olabilir ne de benim kahve efendim olabilir. Kesinlikle. Siz bunu belki ağızla söylemiyorsunuz, ifade etmiyorsunuz ama yaşam biçiminizle, tutum ve davranışınızla evet diyorsun ben bunsuz hiçbir şey yapamam. Maalesef bu böyle sevgili kardeşler. Onun için özgürlüğümüzü başka başka efendilerin ellerine teslim etmeyelim ya da etmemeye çalışalım. Ve 5. ayette hızlı hızlı gidiyoruz. 5 dakikamız var şeye göre. Evet. Diyor ki dünyadaki efendilerinizin sözünü dinleyin. Bunu söylerken Tanrı sözünün açık bir şekilde neyi vurgulamış oluyor? Tanrı sözü köleleri demek ki isyana teşvik etmediğini gösteriyor. Köle efendilerinize boyun eğin, sözünü dinleyin derken. Bu gerçekten çok çok önemli bir gerçekti sevgili kardeşler. Pavlos'un Korintoslara yazdığı mektupta 1. Korintoslara 7. bölümde çok açık bir şekilde Pavlos bilgelikle öğüt veriyor. Diyor ki herkes çağrıldığı ortam neyse orada dursun. Bakas abi aç bak 1. Korintoslara 7:20. 1. Korintoslara 7:20. Çok çok önemli. Çok önemli bir ayet. İnsan sahip olduklarına razı olması lazım. Ve çağrıldığı ortam neyse, aldığı sorumluluk neyse ona sahip çıkması lazım. Ne diyor? 7:20'de yeni tercümede ne diyor?
7:20-19 süresinin herkes ne durumda çağrıldıysa o durumda kalsın.
Devam et.
Kalsın. Köleyken mi çağrıldı? Üzülme ama özgür olabilirsin. Fırsatı kaçırma. Çünkü Rabbin çağrısını aldığı zaman köle olan kimse şimdi Rabbin özgürüdür.
Rabbin özgür kılmış kölesidir diyor öbür tercümede değil mi?
Evet.
Çok güzel. Abi, teşekkür ederim. Teşekkürler Vakat abi. Çok çok güzel. Demek ki herkes çağrıldığı ortam neyse orada dursun. Çağrıldığında diyor köle miydin? Eğer köle miydin? Gerçekten senin efendin mi vardı? Köle miydin diyor. Zararı yok. Çünkü diyor Rab bağında köle olarak çağrılan Rabbin özgür kılınmış kölesidir. Biz özgürüz. Özgür kılınmış Rabbin bağlılarıyız aslında. Köleleriyiz. Bir deyişle. Demek ki bunu söyleyerek Pavlos ne yapıyor? Aradaki barışı koruyabilmiş. Bunu söyleyerekten. Aradaki barışı koruyabilmiş. Demek ki sen köle misin? Ayaklan, isyan et, git efendine yürü diyebilirdi Pavlos. Ne yaptı? Köleleri ayaklandırmadı. Ne yaptı? Aradaki barışı koruyabilmek için onları yüreklendirdi. Sen köle miydin? Fark etmez, zararı yok diyor. Çünkü Rab bağında olan köle olarak çağrılan bir kişi Rabbin özgür kılınmış kölesidir diyerek de onu ne yapıyor? Yüreklendiriyor ve çok çok iyi bir konuma yükseldiğini gösteriyor. Demek ki aslında Rab ne yaptı? Bizi günahın kölesinden, birçok şeyin köleliğinden aldı, bize çok yüksek bir konuma yükseltti. Değil mi? Ve özgür kıldı bizleri ve Rabbin kendisinin köleleri olaraktan bizleri atadı. Ve Rab Pavlos aracılığıyla hizmetçilere de itaat etmeleri için öğüt veriyor. Diyor ki sizin efendinizin göklerde olduğunu ve insanlar arasında ayrım yapmadığını biliyorsunuz. Demek ki bir efendim var. Bu çalıştığın iş ortamında patronun olabilir. Ya da senin dediğin gibi kapo, şef olabilir. Değil mi? Ve diyor ki unutma, sen o şefe itaat ettiğinde o şefin üstünde de bir şef olduğunu unutma. Yani Pavlos bu şekilde onu yüreklendiriyor. Sen ona itaat ederken aslında bir şekilde ona itaat etmiş olmuyorsun. Onun üstündeki efendiye boyun eğmiş oluyorsun. Eğer biz bu ilkeyi benimsersek, her ne yaparsanız Rabbe yaparcasına yapın gerçeğini benimseyen kişilersek eğer. Mesih bağlısı olan hizmetçinin asıl efendisi gökseldir, yücelerdedir. Yeryüzündeki efendilere gerekli saygıyı göstereceğiz. Mesih'e ait olduğumuz için. Bunu yaparken de ah beni dışarı atmasın, beni postalamasın korkusuyla değil, o korkuyla değil, sevgiden, saygıdan kaynaklanan korkudan olsun. Yani 5. ayetteki oradaki söz edilen korku saygının getirdiği bir korku. Her zaman örnek verdiğimiz gibi babamızın karşısında ayak ayak üstüne atıp oturamıyoruz. Ya da ben cuma günü Vakkas abilerdeydim. Çok güzel canlı bir örnek verebilirim mesela. Hüseyin abi kalktı tuvalete gitti. Çünkü o arada hepimizin büyüğüydü. Azizler gelmişti. Akrabaları Vakkas abilerin. Ondan sonra kalabalık bir şekilde oturuyorduk. Ondan sonra sohbet ediyorduk. O tuvalete çıktı. Tuvaletten içeriye girince herkes bir kalktı, tekrar oturdu. Şimdi o adam girip anasını mı alacaktı ortada? Hepsine fırça mı atacaktı? Hayır, ama kültürün getirdiği bir saygı. Yani büyük içeriye girdi. Saygı niteliğinde kalkıyorsun, saygı gösteriyorsun. Yani korkudan kaynaklanan dövecek korkusu değil ama saygının getirdiği bir korku. Burada işte ki burada anlatılan korku bu korku. Yani Rabbi olan saygıdan dolayı biz Rab'den korkuyoruz. Ona olan saygıdan dolayı sevgili kardeşler. Gösterilen saygı, sevgi gösteriş için olmasın. Evet. Bunun için Mesih'in uşağı, onun kulu kölesi olmak en üstün konumda olmaktır sevgili kardeşler. Onun için Pavlos çok güzel bir şekilde tüm içtenlikle şunu diyebilmiştir. Benim için yaşamak Mesih'tir. Benim için yaşamak Mesih'tir. Ve son olarak 8. ayette şunu diyor. Yararlı işe yaraşan karşılığı alacaktır. Yani bu şekilde davranan, bu çizgide kalan, diğer bir deyişle yaptığı işlerin karşılığını mutlaka alacaktır. Bu ne demek? Demek ki bir ödül, burada bir ödül söz konusu. Onun katında duran herkes kesin ve belirgin karşılığı ne yapacaktır? Rab'den alacaktır sevgili kardeşler. Siz efendiler diyor 9. ayette. Sadece hizmet edenlere değil, demek ki efendilere de bir söz var burada da. Demek ki işveren, yani patron ve işçi arasındaki ilişki yine bir denge içerisinde olması lazım. Yani onun patron olması, onun işveren olması işçiden daha üstün konumda olduğunu göstermiyor sevgili kardeşler. Kesinlikle Rab zaten ayrım yapmıyor. Patron da olsan senin üzerinde bir efendin olduğu ilkesini kesinlikle unutma. Eğer işveren işçisinden en iyisini yapmasını bekliyorsa o zaman patron da işçisine aynısını yapacaktır. Yapması gerekiyor. Sen aramızda tabii patron olan yok ama belki bir yerde üstün bir sorumlu olan olabilir. Ya da ileride böyle şeylere sahip olabiliriz. Ama kesinlikle sevgili kardeşler bizler işçimizden, bize destek olan, bize bizim için çalışan insanlardan ne yapmasını bekliyorsak bize karşı bizler de onlara o şekilde davranmamız gerekiyor. Onun için Pavlos Timoteos'a dedi ki hiçbir ön yargıya kapılmadan, hiçbir taraf tutmadan bu kuralları uygulayasın. Yani bu ilkeleri biz yaşamımızın her alanında göstermemiz gerekiyor. Yani evlilik ilişkisinde olduğu gibi iş alanındaki ilişkilerde de egemen olan biz olması lazım. Senle ben değil, biz ilişkisi. Demek ki biz ilişkisi içerisinde olan bir yaşam biçimi ya da tutum ve davranışlar kesinlikle ve kesinlikle işçiyi karşısına almaz, onların bir parçası olarak görür. Anlatabiliyor muyum? Eğer biz olgusu orada egemen ise. Bunun en güzel örneğini nerede görüyoruz? Kısa bir şekilde bunu da söyleyeyim. En güzel örneğini nerede görüyoruz bunun en güzel örneğini? Rut kitabında görüyoruz. Değil mi? Bunu geçen sefer yine vermiştim. Rut kitabında Boğaz. Hangi konumdaydı Boğaz? İşveren konumundaydı. Ondan sonra işçilerine dedi ki Boğaz, Rab sizinle olsun dediğinde çalışanlar ona şunu söylemediler. Allah senin belanı helal olsun. Bıktık artık senden. Tepemizden ayrıl da git. Senden kurtulalım demediler. Boğaz söylediğinde işçilerine Rab sizinle olsun. İşçiler dedi ki Rab sizinle de olsun. Neden? İşçiler Boğaz'dan, işverenden memnundu. O da işçilerinden memnundu. Neden? Çünkü Boğaz biliyordu ki eğer ben böyle yaparsam onur Rab'be olacak. Yani işçilerine hizmet ederken onlara her konuda cömertti. Kutsal kitapta okuyoruz. Rut kitabına bakarsanız orada çok net bir şekilde görürsünüz. İşçilerine tepeden bakarak onları küçümsemedi hiçbir zaman. Çünkü Boğaz çok güzel bir şekilde biliyordu sevgili kardeşler. Rab'be yücelik getirmek için Rabbin istediği çizgide kalmak gerekiyor. Evet. Ve son olarak şunu söyleyelim. Ortaya çıkan somut gerçek şu. İşverenin üstünde bir efendinin olduğu gerçeği. Tıpkı kocasına boyun eğen kadın gibi. Kocanın da karısını Mesih'in kilisesine olan sevgisiyle sevdiği gibi. Çocukların da anne babalarına boyun eğdiği gibi. Tıpkı anne babaların çocuklarını Rabbin eğitimi ve öğüdüyle yetiştirdiği gibi. Efendiler de göksel efendileri olduğu bilincinde kalarak hareket ettikleri gibi. Hepsi bakın birbiriyle bağlantılı. Her biri Rabbi olan bağımlılıkla üzerinde yetki sahibi olanlara bağımlı olması bir düzen içerisinde. Bu düzeni İsa Mesih'in ağzından dökülen sözlerle kutsal söz şöyle betimliyor, şu şekilde açıklıyor. Aranızda kim birinci olmak istiyorsa sizlere uşak olmakla yükümlüdür. Aranızda kim birinci olmak istiyorsa uşak olmakla yükümlüdür. Matta 20 ayet 27. Burada İsa neyi kastetti bunu söylemekle? Tanrı'nın bakış açısıyla önderliğin, liderliğin nasıl olması gerektiğini açıklıyor bizlere. Buradaki yatan düşünce insanları kullanmak yerine onlara hizmet etmek. Mesih'in koyduğu ilke bu. Onun için diyor ki ben hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldim. Sevgili kardeşler. Yunanca'da kullanılan söz hagios sözü. Bu başka tercümelerde kutsallar olarak geçiyor. Ama asıl karşılığı ayrılmış. Yani insanları kullanmak, hizmet etmek için ayrılmış anlamında. Yani bizleri diğer insanlardan farklı kılan en büyük özellik bizlerin hizmet eden kişiler olması. Sen bunu bu şekilde görüyor musun? Ben farklıyım çünkü hizmet edilen değil, hizmet edenim diyebilir miyiz bunu? Rabbin koyduğu ilkeyi bizler kabul ediyor muyuz ya da yaşamlarımızın her alanında yansıtabiliyor muyuz? Farklıyız sevgili kardeşler. Çünkü belirli bir amaç için ayrılmış kişileriz. Amaç hizmet etmektir. Amaç hizmet etmek. İşte bu nedenden dolayı aranızda kim birinci olmak istiyorsa sizlere uşak, hizmetçi olmakla yükümlüdür diyor. İsa'nın misyonu neydi? Başkalarına hizmet etmek ve yaşamını yine başkaları uğruna feda etmekti. Gerçek önder neye sahip olması lazım? Gerçek işçi, gerçek hizmetçi neye sahip olması lazım? Hizmet eden bir yüreğe sahip olması lazım. Sahip misin? Hizmet eden bir yüreğe sahip misin? Ben geçen sefer haftalar, aylar öncesi söylediğim ifadeyi ben bir kez daha burada vermek istiyorum sevgili kardeşler. Ondan sonra noktalayacağım. Eğer topluluk içerisinde, hatta bu iş alanında da olabilir sevgili kardeşler, görüyorsun ki yapılması gereken bir iş var. Ahmet Mehmet olaraktan bakıyorsun, ya bu iş yapılması lazım. Ben diyorum ki hiç bekleme. Gelsin sana birisi yap desin. Ya da sen bir başkasının gelip yapmasını bekleme. İmanla, cesaretle adımını at ve gördüğün o gerekli olarak gördüğün işi sevinçle yerine getir. Bu çok çok önemli sevgili kardeşler. Hepinizin yüreğinde bu egemen olsun. Rab bunu özellikle bize vurguladı. Hizmet etmek için değil, hizmet edilmeye değil, hizmet etmek için geldi. Biz de burada birbirimizin yükünü taşırken oflayarak, poflayarak değil, sevinç içerisinde yapalım. O yürek bizlerde de sabit olsun. Rab hepinizi bereketlesin ve hizmet arzusunu yüreklerinizde geliştirsin. Dua edelim. Rabbimiz sana tekrar teşekkür ediyoruz. Sözün o kadar geniş, o kadar zengin ki Rab. İnan zamanla yarışıyoruz zaman zaman. Ve sözüne baktığımızda, sözüne çalıştığımızda ben şahsen kendi adıma söyleyebilirim ki büyük bir zevk alıyorum Rab. Hayatım için, yaşamım için gerekli olan bütün ilkeleri senin sözünden öğrendim ve öğreniyorum Rab. Bugün yine sen bizlere birçok ilkeler öğrettin. Babalara düşen sorumluluğu, annelere düşen sorumluluğu, çocuklara düşen sorumluluğu, işçilere, hizmetçilere, efendilere, patronlara düşen sorumluluğu açık bir şekilde Rab, diri sözün aracılığıyla bizlere açıkladın. Ve konu, sonuç, Rab yine senin şu sözünde net ve açık. Hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. Rab teşekkür ediyoruz. Her birimizin yüreğinde bu hizmet etme arzusunu geliştir, güçlendir. Senin yüce kutsal ismine Rab dua ediyoruz. Önümüzdeki zamanı yine senin sadık ellerine teslim ediyoruz. Kurtarıcımız, Rabbimiz İsa Mesih, senin yüce adında. Amin.